Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Yeni haftanın ekonomi gündemine hoş geldiniz. Sevgili Eser Karakaş'la ben. Yeniden bu haftanın Türkiye'deki ekonomi politika gelişmelerini değerlendireceğiz. Biraz dünyaya bakacağız. Eser hoş geldin. Nasıl? Burada yeni kapanmalar başladı. Tam olarak ne olduğunu, neden bu şekilde kapatıldığını anlayamasak, neyi önleyeceğini anlayamasak da hayat tekrar değişiyor. Sizin o taraflar nasıl?
Vallahi ben Fransa'dayım Gülden. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyisin inşallah.
İyi, normal.
Burada sokağa çıkma yasağı var. Ve burada şey öyle sabah 8-10 falan gibi değil. 24 saat üzerinden galiba 15 Ocak'a kadar sokağa çıkma yasağı var. 15 Ocak'a kadar. Yani ne demek bu? Sadece işte bir bütün herkese gönderildi bir atestasyon deniyor, bir kağıt. Onu imzalamadan çıkamıyorsun. Ve çıktığın zaman da evini karşıda terk ettiğini yazıyorsun oraya. Adresini koyuyorsun ve evin civarında dolaşmak. Yani eczaneye gidiyorum deyip de 10 kilometre uzağa gidemiyorsun mesela. Evet. Her yerde eczane var. Onu oraya yazıyorsun. Polis durduğu zaman onu cebinden çıkarıp göstermek zorundasın. Yani ben evden üstüne çıktım. Eczaneye gidiyorum. İşte aşağı yukarı yani diyelim ki eczane kalabalıktı falan. 4'te de evde olacağım yani o kadar.
İşte burası daha Türk usulü restoranlar o hizmet sektörü dışında işte belli saatlerde herkes otobüse de binecek, oraya da gidecek, buraya da gidecek. Bakalım bu kadar. Hani bir okulların kapanması makul ve mantıklı, açılması zaten makul değildi. Onun dışında nasıl bir bulaşmayı düşürecekler ben çok merak ederim ama hani hastanelerde doluluk oranları gerçekten tepelere ulaşmış durumda. Herhalde bu iş böyle Mart Nisan'a kadar devam edecek gibi. Bakalım göreceğiz.
Okulların kapanması konusunda bir şey söylememe izin verir misin?
Elbette.
Şimdi bu okullar çok kötü Türkiye'de. Yani ilkokullar, ortaokul ve lise, üniversiteler haydi haydi. Çok kötü. Ben şeyden bahsediyorum şu an. Daha küçük çocuklardan bahsediyorum ben. Ortaokul, ilkokul çocuklarından. Ben okula gitmeyerek çok önemli bir şey kaybettiklerini zannetmiyorum. Bak çok net söylüyorum. Ancak orada da bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Şöyle bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Evde kalan çocuk eğer daha eğitimli bir ailenin çocuğuysa anne baba o çocuğa işte daha nitelikli kitaplar okutuyor. İşte o televizyondan verilen şeyi, dersleri daha iyi izlemesini sağlıyor. Daha alt gelir gruplarından gelen, yani bu alt gelir gruplarının büyük ölçüde annenin eğitim düzeyi belirliyor. Böyle bir şey var elimizde maalesef. Onlar çocuklara çok fazla şey yapamıyorlar. Yani eğitimsel açıdan destek olmuyorlar. Şeye de çok özen gösterdiklerini zannetmiyorum. Ne derler? Televizyonda çocukların ne kadar ilgileneceğine. Burada bir eşitsizlik olacak. Yani daha iyi eğitimli ailenin çocukları bu süreçte
kesinlikle
daha iyi şey olacak. Evet. Şimdi burada meseleyi şahsileştirmeyelim ama senin de bir kızın var o yaşlarda ondan evet. Sonra. Senin ona gösterdiğin özenle başka birisinin aynı yaştaki, o sınıftaki hatta yani çocuğa gösterdiği özenin aynı olmayacağını düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla bu hani kiminle bu ama burada hem iyi bir tarafı var hem bu iş sadece zenginlik meselesi değil tabii. Yani şimdi çok parası olduğu da özen göstermeyenler çoğunlukta.
Yok ama
daha iyi eğitimli, daha nitelikli eğitimden geçmiş anne babaların çocukları daha iyi olacak.
Evet, eğitimde zaten fırsat eşitsizliği vardı Türkiye'de. Çok derin kanayan bir yara idi kanımca. O biraz daha makas açılmış oluyor ne yazık ki.
Seneler önce ODTÜ'de bir araştırma yapıldı. ODTÜ'yü kimler kazanıyor diye. Yani ODTÜ'nün daha o zaman vakıf üniversiteleri de yeni başlıyordu. İşte ODTÜ, Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte en iyi girilen şeydi. Ve şöyle bir sonuç çıkmıştı. Annesi bak baba demiyorum. Annesi üniversite mezunu olan çocukların ODTÜ'ye girme şansı 22 kat fazlaydı.
Çok ilginç. Ben duymamıştım bu çalışmayı. Ama hani bir ODTÜ'lü mezun olarak şeyi okulun. Söyleyebilirim.
ODTÜ senin okulun yani.
Evet evet.
Üniversite mezunu olan çocuklar. 22 kat fazlaydı.
Ben Ankara'ya gittiğimde hani İzmir'de böyle kolej mezunu çıkıp ilk defa böyle Türkiye'yle tanıştığım yerde o kadar çok gerçekten çok zeki ve hiçbir fırsatı olmamış ama zekasıyla kazanmış insanla tanıştım ki çok ilginç gelmişti Ortu'daki o.
İşte o zeka dediğin şey yani şey ama anne yani bir şeye bakılırsa üniversiteyi kazanamayan çocukların annelerin eğitim düzeyiyle ODTÜ'yü ya da Boğaziçi'ni kazanan çocukların annelerin eğitim düzeyi arasında inanılmaz bir açık şey var.
Korelasyon mu ya yüksek?
Korelasyon.
İlginç. Evet.
ODTÜ için 22 kat demişlerdi.
Evet. İlginç. Yani bilmiyordum böyle bir çalışma. İlginçmiş hakikaten.
Evet. Yani bu eğitime çok bakılmamıştım bir zamanlar da. Evet.
Ya bu haftanın tabii asıl hani dikkatlerini herkesin artık bana konuşmaktan sıkıntı geldi ama işte yarın yapılacak Merkez Bankası toplantısı. Bugün Sayın Erdoğan yine bir konuşma yaptı. Orada
İnanamadım. Işte, inanamadım birden ya. Hakikaten evet, inanamadım.
Yüksek faiz ezdirmeyeceğiz yatırımcımızı diye. Şimdi tartışma şey işte bir faiz artışı olacak gibi gözüküyor ama işte 150 mi olacak, 500 mi olacak, devamı gelecek mi, basitleştirme olacak mı, böyle katmanlı katmanlı tartışmalar var. Yarın hepsini birden göreceğiz. Ama hani bu yapılan açıklamalarda anladığımız bu ekonomi reformu, hukuk reformu, başta işte ilk gösterge Merkez Bankası'nın özelliği ise Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman tahmin edilebileceği üzere kendi karakterini değiştirmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir faiz artışına izin verdiyse ikincisine, üçüncüsüne her şekilde müdahale edecek. Ya benim anladığım artık bu açıklamalardan bu. Bilmiyorum sen neler söylemek istersin ama yarın da yaşayıp göreceğiz ama değiş kimse hani 7 sene 77'sinde ya da 70'inde odur hesap misali. Merkez Bankası'nın para politikası yönetiminde işte bu yeni dönem sıçrayışlar, uçuşlar öyle fazla da beklememek lazım. Buradan hemen şeye getirebiliriz konuyu. Hani bu yarınki toplantı için lütfen hani söyleyeceklerin vardır eminim. Bu yeni dönem ekonomide duvara tasladığımız için mi yoksa bununla beraber ya da bundan ayrı olarak şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok desteklemiş olan Trump'ın gidişi ve daha başka türlü bir politika, daha geleneksel Amerikan politikası yönelecek Biden'ın gelme sancıları mı? Bunu ben merak ediyorum. Bu ikisini birlikte nasıl değerlendirmek lazım?
Teşekkür ederim Gülden. Yarınki Merkez Bankası toplantısı önemli. Bugünkü şeyin galiba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde yaptığı
evet,
konuşma.
Evet.
Erdoğan'ın bu şeyi, yatırımcıyı ezdirmeyiz istemesi ilginç. Ama yarın muhtemelen işte yüksek bir faiz artışı gerçekleşecek. Ama bu yüksek faiz artışı acaba ekonomide bir istikrara yarar mı? Çok emin değilim.
Bu arada lafını
bu anda yangın söndürmek için.
Evet, şunu hemen belirtmek lazım. Bugün itibariyle Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlaması 14.80'de zaten. Politika faizi 10.25'te olsa bile zaten efektif olan piyasada işleyen faiz 15'lere yakınlaşmış durumda. Bu da neredeyse bir aydır böyle.
Evet. Şimdi yarın ateşi söndürmek için muhtemelen yüksek bir şey de gelecek. En azından gösterge faiz buraya çekilecek. En azından. Yani fonlama şeyine
15 civarı diyorsun yüksek.
Evet. Ama bu bir çözüm değil. Çözüm değil. Daha yani çözüm yok şu anda kısa vadede ama en azından çözüm patikasına girmesi Türkiye ekonomisinin Merkez Bankası'nın bundan sonra alacağı kararlarda bağımsız davranacağı konusunda piyasa aktörlerini ikna etmek. Çünkü şu anda gözüken şey şu. Ya bir yangın var. Dolayısıyla şey ikna edildi Erdoğan. Faiz artışı konusunda. Tamam ikna edildi Erdoğan ve dolayısıyla da şey olabilir. Ama mesele orada bitmiyor. Yani orta vade için hem kısa hem orta vade için bütün piyasa aktörlerinin hatta uluslararası yatırımcıların artık Türkiye'de işte kendi kriterlerine göre karar alacak bir merkez bankacılığının başladığını inandırabilmesi lazım ama bu zor. Yani öyle bir
toplantılı olacak bir şey değil zaten.
Tabii öyle tuhaf davranıyor ki Erdoğan. Yani bugün konuşması tekrar yani tamam yarın bir şey olacak ama ipler benim elimde. Bunu da unutmayın.
Evet onu demek istiyor. Evet.
İpler benim elimde yani.
Hem o bakmayın, mesajı veriyor hem de evet.
Bakmayın yani siz, ben yarın bir yaramazlık yapacak bunlar ama bu bir kerelik. Bu imajı veriyor.
Evet, arttırmam olasılığı var mı sence? Hani bu soruyu sorma ihtiyacı hissediyorum. Hiçbir şey yapmama.
Bilmiyorum. Yani vallahi bilemiyorum. Hakikaten evet, bilemiyorum. Çünkü yani dediğim gibi eğer
yok şimdi, gibi duruyor yani, yok gibi duruyor.
Biz de iktisatçıyız Gülden. Şimdi kararlar ekonomik gereklere göre alınsa gerçekten buna ikna olmuş olsak sen de ben de bir şey söyleriz bu senin soruna. Evet. Ama kararlar öyle alınmıyor ki. Evet. Kararlar tamamen iktisat dışı alınıyor.
Doğru söylüyorsun. Bir fikrimiz olur.
İktisat dışı alınıyor. Şimdi iktisat dışı alınan bir karara
ne ben değerlendirelim? Evet. Nasıl ne öngörde bulunalım?
Ne öngörde bulunabilirim yani? Evet. O yukarıdaki birilerinin kafasından ne geçiyor Gülden? Ben nereden bileyim ben bunu? Yani öyle şeyler yapıyorlar ki bazen ben en tepedeki insanların çok ciddi döviz spekülasyonu yaptıklarını falan düşünmeye başlıyorum.
Ya yani, bu bir süredir
konu bana zaten. Yani bir döviz spekülatörü varsa yani bütün parasını şeye dolara yatırmış, bütün TL'sini dolara yatırmış ve şey bekliyor. Türk parasının değer kaybetmesini, doların artışını bekliyor. Aa bütün kararlar sanki o adamın şeyine faydası doğrusu çıkıyormuş gibi geliyor bana. Dolayısıyla bu konuda bir şey söylemem çok zor. Şimdi araç bağımsızlığı deniyor. Şimdi merkez bankacılık şeylerle. Bir amaç bağımsızlığı var güya, bir de araç bağımsızlığı. Şimdi deniyor ki amaç bağımsızlığı yoktur Merkez Bankası'nın. Ama araç bağımsızlığı vardır. İşte bir hedef konur kendisine. O hedefi, ben bunu da anlamıyorum. Bak onu da söyleyeceğim. Senin bir itirazın varsa lütfen bunu açık açık şey konuşalım. Hı hı. Araç ne demek araç bağımsızlığı? Bir amaç konur. Politika, bir kamu politikası.
İşte enflasyon %5'e inecek. O bir amaçtır. Onu hükümetle ortak karar aldılar uzun zaman önce.
Hayır ama Gülcan, benim de buna bir itirazım var. Çünkü bu kanunda yazıyor zaten. Evet. Merkez Bankası kanunda yazıyor. Yani Merkez Bankası'nın asli görevinin enflasyonla mücadele olduğu kanunda yazan bir şey. Hı hı. Yani şimdi kanunda yazan bir şeyi sen değil mi? Bu senin amaç bağımsızlığın yok, amacı ben koyarım de. O zaman gider git kanunu değiştir. Merkez Bankası kanunu değiştir.
Ya yani amacı aslında %5 olarak belirlemek anlaşılıyor orada. Benim hani amaç...
Yani %0. Bence %0. Evet. Yani çünkü ne diyor? Enflasyonla mücadele. Enflasyonla mücadelenin bir limiti yok ki. Enflasyonla mücadeleyi sıfıra indirirsen kazanırsın. Evet. Yani teoride şunlar var. Amerika'da %1-1,5 gibi bir enflasyonun iyi olduğu söyleniyor. Çünkü belirli bir çalışan kesimin özellikle 50 yaş yukarı çok rigidleşmiş yüksek ücretleri var. Onların bir şöyle %1'lik bölümü, tabii bizdeki gibi orada çok marjda bütün analizler yapılıyor. O %1-1,5'luk ücret şeyini tırpanlamak için orayı böyle bir %1-1,5 enflasyon iyidir gibi bir şey var Amerika'da. Bu teoride de yani literatürde de var bu. Hı hı. Ama Türkiye böyle bir yer değil. Yani bir şey söylesem ondan sonra hemen susuyorum, özür diliyorum. Ben futbol alegorisi yaparım. Ben çok inanırım buna da. İyi futbolcuyu, sen Messi ile neydi adamın ismi, Ronaldo'yu alacaksan takımına, yani sahada Messi ile Ronaldo oynayacaksa o saha mükemmel olmalıdır. Mükemmel. Şimdi ben top oynasam Messi ile karşı karşıya herhalde %100 yener beni. Ama taşlı tarlaya çıkarırsınız ikimizi de. Ya bayağı taşlı tarla böyle. O zaman en fazla 4-0, 5-0 yenebilir mi? Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani o top oynayamaz. Ama o futbolcu ben değilim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Merkez Bankası'nın işi futbol oynamak değildir. Merkez Bankası Messi ya da Ronaldo değildir. Merkez Bankası'nın işi top oynanacak mükemmel bir saha oluşturmak.
Zemini oluşturmak, evet.
Zemini oluşturmak.
Güzel benzetme, ben anladım.
O da, estağfurullah, o da şeydir. Yani işte yani çok düşük enflasyondur. Ama bizde Erdoğan belki eskiden top oynamış diye top oynamak istiyor. Merkez Bankası, yani Merkez Bankası'nın arka planında kendi ben sadece sahayı düzleştirmeyeyim diyor. Ben çıkıp ben de oynayayım diyor.
Evet, zaten şey yok Merkez Bankası'nın. Bugünkü açıklamalarında bile hani böyle hedeften falan bahseden yok. Tek haneliye indirip diyor.
Yani tek hane %9, %9 enflasyon.
9'da
bir enflasyon. Evet. Devasa bir enflasyon.
Tabii yani hem hedefin neredeyse iki katı hem de dünyadaki Enflasyonsuz ortamda enflasyon yaratmak zorunken inanılmaz yüksek bir şey. Yani %9'a biz fit olmamamız bu, lazım. Dünya değişti hani o konuda.
Bu otokrat liderler mutlaka top oynamak istiyorlar. Hayır efendim, benim işim top oynamak değil. Yani ha şey olarak evet, sen cumhurbaşkanısın. Dolayısıyla maliye politikalarını sen yap. Yani yatırım politikalarını ayarla. Yatırım ortamını sen ayarla. Ama Allah aşkına futbol sahasına karışma. Futbol sahasını düzeltmek işi Merkez Bankası'ndır. Ki oyuncu sahaya çıktığı zaman iyi top oynayabilirsin.
Şimdi şeye dönersek, bu işte Albayrak'la Merkez Bankası Başkanı'nın gidişinden sonra Erdoğan'ın yaptığı ilk açıklamaya dönersek, orada işte bir güven sorunundan, ya da o şekilde ifade etmedi Sayın Cumhurbaşkanı ama tekrar güveni kazanacağız gibi geldi, gibi bir açıklamayla girdi. İşte onu çeşitlendirdi. Sonra bir bozdu, işte faiz enflasyonu sebebidir dedi. İşte bugünkü açıklamasına kadar geldik. Ama şeyi de gördük, işte TL %10-12 civarında değer kazandı. Oynak bir seyirde. Sonra tekrar 7-70'lere kadar değer kaybetti bugün. Çünkü kimse gerçekten ne olacağını yarın kestiremiyor. Aynen dediğin gibi politik müdahale yarın gelmese bir sonraki toplantıda gelmeyeceğinin garantisi yok. Ve Türk halkı yine TL değer kazanınca döviz almış gibi bir görüntü vardı son bir haftada. Bunu tabii Merkez Bankası'nın rakamlarından 1-2 hafta sonra daha net bir şekilde göreceğiz. Bu da ilginç bir gelişme. Hani güven diye pencereyi açıp her fırsatı yabancılar nasıl olsa faiz artacak diye böyle bir burkaç olarak piyasalara gelirken, çünkü bir 8 ay sonra tekrar, ya da 8 ay bile sürmeyecek, belki 6 ay sonra tekrar böyle bir indirme güdüsüyle nasıl yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz dedi bugün. Tekrar aynı baskı Merkez Bankası'nın üzerinde olacak gibi bir izlenim daha ele tutulur hale geldi bugün itibariyle. Bana o da değişik geliyor. Hani madem konu güven konusu, biraz geride dursa, biraz izin verse bir sene kadar en azından, hani normalini geçtim sürekli olmasını. Bakın o hani Türk halka nasıl yansımış onu da göreceğiz. Bana bu da ilginç bir dönüşüm gibi geliyor.
Yani ne derler?
Yani güven yok. Ne yapsa artık hani Erdoğan'ın ağzından çıkan böyle kör bir şekilde bir güven vardı ona karşı. Ama hani TL bunun barometresi ise çok ciddi bir güven sorunu var bugünün iktidarına. Hani aynı parti, aynı lider ama çok bambaşka bir yere savrulmuş durumda.
Program başlamadan önce seninle konuştuğumuz konu da çok önemli. Türkiye'de çok ilginç gelişmeler oluyor. Yani.
Evet, şimdi o Çakıcı'ya getireceğim ben de konuyu. Aklımda o.
Sadece Çakıcı değil. Ben üç tane önemli olay oldu. Ben üçü de bunların şey. Erdoğan'ın ya işte herhalde Biden'a endeksli olarak tekrar bir demokratikleşme, hukuk devleti konusunda adım atma gibi bir bence yapay, inanmadığı ama tamamen hukuk devletini de enstrümantalize ettiği bir söylemi oldu. Yani Biden'a yönelik, işte korkuyor çünkü Biden'dan. Çünkü Biden'ın elinde neler var, neler yok bilmiyor.
Ne var? Elinde var şu anda çok muhtemelen.
Evet, evet. Ama bunu ettiğinin iki gün sonra İstanbul Belediye Başkanı ile ilgili bence son derece aptalca bir şey. Çok
ya tabii ki. Evet.
Hayır, şu bakımdan teorik olarak da yanlış. Bir soruşturma açıldı. Bu soruşturmayı kim açtı? İçişleri Bakanlığı açtı. İçişleri Bakanı kime bağlı? Yani bir anlamda işte kabine değil mi? Bir kabine dersen
tabii.
Cumhurbaşkanına bağlı.
Evet ama şimdi, orada işte MHP, AKP dengesi Süleyman Soylu.
Bence Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli yani MHP. MHP'nin hepsi demeyeyim ama en azından işte Devlet Bahçeli ve çevresindeki ekip. İşte bir mafya grubu, Çakıcı. Ondan sonra belki Perinçek grubu. Ondan sonra şunu dediler bence. Aynı şey İzmir Belediye Başkanı için. Şimdi deprem, şimdi niye böyle bir karar aldı İçişleri Bakanlığı? Depremlerde belediye başkanları konuşmayacak, sadece vali konuşacak. Şimdi bu yeni deprem faciasını İzmir'de, sizin oralarda yaşadık. Hı hı. Sen yaşadın yani. Ondan sonra bu belli ki şeye yönelik bir şey yani. Turist Soyer'e yönelik bir şey. Yani en azından öyle. Öyle demedi. Tabii herkese yönelik dedi ama niye bugün? Sonra çok galiz bir şekilde, yani korkunç bir şey ya. Seni ne diyor? Fasulye sırrına mı oturturum diyor.
Evet ya, evet ya. Yani bu onunla da yetmiyor. Çirkin, tepki geliyor, çirkin, devam da ediyor bugün tekrar.
Yani hem hakaret var, hem tehdit var.
Var ve yani, iktidar kanadından da bir ses yok. Hani bu nasıl söylenir?
Ses çıkaramıyor çünkü bence Erdoğan anlıyor mu anlamıyor mu emin değilim bu işi. Burada Erdoğan'ın bu atmaya çalıştığı demokrasi adımına al sana demokrasi deyip 3 tane cevap verdi. Bu biraz önce söylediğim.
Cevap veren kim? Tanımlayalım onu. Hani bu
söylüyorum işte yani.
MHP kanadı.
Yani MHP, bir dakika. MHP kanadı olsa mesele ama Süleyman Soylu var.
Yani Süleyman Soylu'yu ben tabii AKP olarak hala düşünemediğim için o...
Yani düşünmeyiz. Süleyman Soylu var. Süleyman Soylu artı Devlet Bahçeli, artı Alaaddin Çakıcı, işte artı herhalde Perinçek. Yani,
tamam, o uzantı aynı eksen. Hani bir Truva atacağım,
ayıp kaçacak. Bu bir çatlama değil hükümette. Bu bir çatlamaya yol açmaz. Çünkü çatlama demek, ayrışmak demek, seçim
ayrışacak,
demek.
Ayrışacak şeyi yok. Ayrışacak.
Seçim demek o.
50 artı. Hem o var hem de 50 artı 1'i
artı bir zorunluluğu
kalacak
var.
Alan yok. Yani, ya orada şey de var. Hulusi Akar'ın geçen haftaki açıklaması, biz PKK ile görüşmeyi kestik. Çünkü IŞİD saldırıları vardı gibi bir açıklama. Arkasından
aynen.
Onu da buraya eklemek mümkün olabilir.
Muhtemelen o tarafta şey de var.
Hani reform deyince... Yani bunlar bir parmak bal çalmaksa o zaman Kürtlerle görüşmenin de tekrar gündeme gelmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de siyasi reform deyince.
Dolayısıyla Erdoğan şu anda şu ana kadar hiç tatmadığı bir şeyle karşı karşıya. Kendi içinden sıkıştırılıyor. Yani bırak öyle şey falanı. Olmazsa Biden'la da kavga ederiz. Ondan sonra işte Çin'le Rusya'yla şey yaparız. Kimle neyle ne yapacaklarsa. Ondan sonra ama şey yok dedi. Yani mesaj o. Demokratikleşme, hukuk yok mesajı veriyor.
Ya işte orada Erdoğan'ın siyasi manevra kabiliyetiyle eğer bunları reformları bu açıdan gerçekten gerçekleştirme gereği olmadan Biden'la başka dinamikler üzerinden pozitif bir ilişki kurabilirse bu seslerin de sonu olacaktır.
Ama bu sesler bir anda seçime gitmek zorunda. Çünkü parlamentoda çoğunluğu yitiriyor.
Yitiriyor ama işte Amerika ile yakın olmak diye düşündüğüm zaman hani o tekrar öyle bir MHP'yi de böyle bir AKP'nin tekrar kanadı altında tutma gücü yaratıyor olabilir. Bilmiyorum, zaman gösterecek. Ya bir taraftan hani Rusya Çin deyince de aklıma geldi. Ben konuya çok hakim değilim. Başlık olarak gördüm. İçeriğine okumak fırsatım olmadı. Çok acayip bir ticaret anlaşması imzalandı.
Çok iyi. Bence en önemli şey o.
Evet. Yani şu anda saat 33, 7.33 burada. Bir 10-15 dakikamız daha var tartışacak, konuşacak. O konuda da senden bilgi almak istiyorum. Hem ben istiyorum hem de dinleyiciler belki bu kadar sıcak gündem içinde onu gözden kaçırmış olabilirler. Ne oldu? Kimler vardı? Nasıl bir ticaret anlaşması? Amaç ne? Kime rakip?
Geçen hafta konuştuk galiba ama ben şöyle başlayayım. 2016'da eğer Hillary Clinton kaybetmeseydi
Trump'a seçim başkanlığı.
Muhtemelen Avrupa Birliği, daha o zaman İngiltere'de daha Brexit başlamamış. Muhtemelen Avrupa Birliği ile bir gümrük birliği yapacaklardı. Yani bir çeşit bir serbest ticaret anlaşması. Tam gümrük birliği demeyebiliriz belki ama yani teorik olarak. Ama bir çok kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapacaklardı. Ama Trump'ın geldikten sonra ilk yaptığı iş o projeyi atmak oldu.
Atmak değil, tam tersini çevirip paramparça etmek oldu.
Tabii.
Yani çalışmak
Biden, Biden geldikten sonra muhtemelen bu proje tekrar hayata geçecek. Muhtemelen diyorum. Ama İngiltere faktörü var. Onu nasıl içine katacaklar bilmiyorum. Ama bir yolunu bulurlar. Zaten gümrük birliğinden çıkmıyor büyük ihtimal İngiltere. Bunun karşılığında ise buna bir çeşit alternatif cevap olarak, orada bir tek aklım karıştıran bir şey var, onu söyleyeceğim şimdi. Aşağı yukarı 15 devletten, yani buna işte Uzak Doğu'da bunlar, Endo-Pasifik deniyor yani buna. Hint Denizi, Hint Denizi, Çinleri, Pasifik Okyanusu'nda. İçinde hem Çin'in hem Japonya'nın olduğu, Yeni Zelanda'nın olduğu, ama Yeni Zelanda bir Commonwealth ülkesi. Dolayısıyla orada biraz benim tam anlayamadığım Yeni Zelanda'nın varlığı. Ama onun dışında Singapur var, işte Tayvan var. Ya Tayvan'la Çin'in aynı şeyin içine girmesi bile çok ilginç.
Evet, o kadar politik gerginlik varken.
Muazzam diplomatik kavga var kaç on senedir. Dolayısıyla ama çok kapsamlı bir şeye giriyorlar. Bak tekrar ediyorum, hem Çin var hem Japonya var. İki büyük ekonomik güç. Ve bu serbest ticaret antlaşması dünya yıllık üretiminin %30'unu üreten ülkeleri kapsıyor. %30'unu. Çok büyük bir rakam. Anlatabiliyor muyum? Çok büyük bir rakam. Ama ilk bahsettiğim şey de yani Biden'ın başkan olduğu Amerika ile Avrupa Birliği ile bir serbest ticaret anlaşması imzalarlarsa, bir gümrük birliği türü bir şey. Onlar da aşağı yukarı dünya hasılasının %50'sini temsil ediyorlar ama. Onu da unutmamak lazım.
Öyle.
%25'i Amerika, %25'i Avrupa Birliği.
Yani şöyle bakabiliriz. İşte Amerika, Avrupa Birliği, Çin'i olduğunda da yine üretim ve ticaretin %50'si o tarafta oluyor. Hani Amerika, Amerika çıkınca Çin yine bu tarafa ortak. Bu tarafta başka bir %50 anlaşma yapmış.
Aynen. Evet. Aynen. Şimdi burada yani dünya iki büyük ekonomik bloka bölünüyormuş gibi. Tabii ki umarım sağduyu hakim olur bu bloklar. Kendi aralarında savaş değil de şey yaparlar. Ne derler? Yani bir işbirliği içinde olurlar. Tamam, kendi içinde serbest ticaret bölgesi kur ama bu Amerika'nın onlarla, sizin Amerika'ya ya da Avrupa'ya ticaret yapmanızı engellemesin. Yani bu sağduyu bunu söylüyor da onların amacı nedir bilemiyorum tabii. Çin ayrı bir şey. Burada ama Türkiye ne yapacak? Ben yine bir Türkiye olarak, bir İstanbul olarak bunu düşünüyorum. Şimdi Türkiye'nin bulunduğu konum, bulunduğu yer, iki Avrupa Birliği ülkeyle sınırdaşız. Üstelik biz Avrupa Birliği ile gümrük birliği içindeyiz hala.
Evet.
Ama bizim gümrük birliği kararımız maalesef otomatik olarak, mesela Avrupa Birliği Amerika ile gümrük birliği gerçekleştirirse otomatik olarak o genişleyen gümrük birliğinin parçası olamıyoruz. Gümrük Birliği'nde bir yenileme yapılması ve bu durumun gerçekleştirilmesi lazım.
O da keşke yapılsa yani artık.
Türkiye için ben bu gelişmeyi, en azından Avrupa Birliği Amerika arasındaki Gümrük Birliği'nin 21. yüzyılın ilk yarısının, yani daha 2050'ye kadarki olabilecek bir yakın tarihin, Covid-19 onları bilmiyorum ama en önemli gelişmesi olarak görüyorum.
Belki o taraftaki anlaşmayı Biden döneminde bir katalizör olabilir bu taraftaki gelişme. Evet.
İnşallah ama yani ama bunu yapacak bir şey lazım. Bak buna karşı içeride şey var yani. Ne derler? İşte görüyoruz, o cephe oluştu yani. MHP, Süleyman Soylu işte falan. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı demek herkesin güvenliği ve ama birinci derecede de ana muhalefet partisi liderinin güvenliği demek. Adam seni kaza oturturum diyor.
Hiç sesi çıkmıyor. Herkesin hakkındaki her türlü bilgi de elimin altında demek yani bir tarafta.
Bu nasıl bir şey bu Güldem yani?
Ya evet anlaşılacak gibi değil yani bu gerçekten olacak gibi.
Kavga. Bu bir kavga. Bu mesaj bence şey değil. Kılıçdaroğlu'na değil. Bu aslında orada seni kaza oturturuz denen bence başka bir.
Evet ya anladık. Aynen öyle. Yani o da çok ilginç. Ne o kanınızda boğulacaksınız falan vardı. Onun Çakıcı'nın da bir...
O gitti. O Çakıcı'yla kavgalıydı.
Çakıcı'yla gitti ama hani ona da bir soruşturma açılır gibi oldu ama hiçbir şey olmadı.
Karadağ'da yaşıyor şimdi.
Evet. Yani o Çakıcı'nın efendi onu yendi. Ama onun da benzer tehditleri ki onun daha başka bir zamanda daha belki bu kadar en başa tehdit olarak algılanacak nitelikte değildi ama hani o onlar da zaten bir soruşturmada bir cezai bir şey uygulandığını ben hatırlamıyorum. Yani belki benim hafızamda sorun var ama hatırlamıyorum. Ya bir taraftan evet. Da o senin dediğin ticaret anlaşması ile ilgili bugün okudum. Moody's'in bir raporu var. Covid'den sonra dünyada ticaret ekonomi nereye doğru gidecek diyor. O da o blokları çalışmış. Özellikle AB ile Amerika Birleşik Devletleri ile Çin kopmayacak ama ayrışmaya devam edecek. Biraz daha çünkü yerelleşme, bu COVID benzeri salgınlar devam ettikçe yerel ve stratejik özellikle sektörlerde üretimin desteklenmesi, yani uluslararası bağımlılığın azaltılması o eksenlere gidecek. Avrupa Birliği tarafı da daha kurallı ticaret anlaşmalarına yönelmeye çalışacak diye de onlar da benzer, hani aynı konu değil ama benzer bir fikir beyan etmişler. O da hatta okurken bugün ilginç geldi bana.
Evet. Bu hafta yani bu konuda söyleyeceğim bir şey var mı başka?
Yok. Sadece söylemek istedim.
Şimdi sonuna geliyoruz zaten. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum.
Merkez Son 5 dakikamız.
Merkez Bankası bu şeyi yayınladı. Kısa vadeli borç istatistiklerini yayınladı.
Bütçe rakamları vardı. Onlar da önemli.
Rakamları var. Ekim ayının.
Evet.
Yani işte aslında Ekim kümülatif. Yani bütçe aslında bu koşullarda yani 2020 için 139 milyar TL'lik bir açık öngörülmüştü. Ekim sonu itibariyle 145 milyar dolar bir açık var. Şimdi ben şey olmak zorundayım. Ne derler? Yani dürüst olmak zorundayım. Bu çok korkunç bir tablo değil bence. Yani anlatabiliyor muyum? Bu COVID ortamında işte fazla bir şey yapmıyor devlet ama onu eleştirebiliriz. Bence bütçe açığı biraz daha fazla olmalıydı hatta.
Evet ama şunu açıdan düşünemez miyiz mesela? Yani bu bozulma sadece bu sene COVID kaynaklı değil.
Keşke daha fazla olsaydı. Keşke daha fazla olsaydı diyorum ben.
Ya da bunun içinde hani Merkez Bankası kaynaklarının kullanılması, yedek akçelerin kullanılması bunları falan unutmayalım. Tabii, aslında dolayısıyla.
O ayrı. Evet doğru haklısın tabii. %100 haklısın. Ama bunu Ekim 2 ay kaldı yani Kasım Aralık. Yani yani bu olağanüstü ortam için kabul edilebilir bir bütçe açığıyla kapatacak Türkiye.
Ya onu kabul ediyorum. %5,5'lara 6'lara hani bütün kamu açığı çıkmış olması sadece
Fransa'da %10. Evet. %10.
Ama hani Fransa'da şunu da bilmiyorum. Hani Türkiye'de
para dağıtıyor hükümet.
Dağıtıyor. Dağıtması da doğru. Kaynağı varsa dağıtacak. Yani eğer 15 Ocağı kadar herkes evde oturuyorsa, oturacaksa elbette para dağıtacak. Hani devlet dediğin böyle bir şey olabilmeli bence de. Ben hani bütçe açıkları demiyorum. Biz bütçe açığının işte mali disiplin deniyor bugün reformlar içinde. Gerçekten mali disiplin mi olacak yoksa son iki seçimde olduğu gibi 2023'ten 1-1,5 sene önce böyle yandaşlara doğru ya da başka türlü harcamalara ekonomi aşırı ısıtıp o seçim döneminde sorunları hissettirmemek adına dengeler bozulacak mı? Yani bunun garantisi yok Türkiye'de. Sorun da o. Bütçe açığı açılır işte. Küresel sağlık krizi oldu. Elbette açılır. Bütün dünyada borç oranları yükseldi. Ama Türkiye'de biz şeyi bilemiyoruz. Bunun toparlanma sürecinde nasıl bir toparlanma süreci planı var? İşte daha yeni bakan, daha dün mecliste sunum yaptı. Aynı hedefler, aynı rakamlar. Evet kanunen bir gecede değiştiremez oraya sunulan rakamları biliyorum. Ama bir güvenilir bir plan, bu borç nasıl tekrar aşağı çekilecek ya da bu bütçe açığı nasıl tekrar daraltılacak ben göremiyorum ortada. Beni rahatsız eden açılmasından çok küçülme döneminle ilgili bilgi sahibi ya da öngörü sahibi olamamak şu durumda. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Sanki uzmanısın.
Öyle düşünüyorum Gülden. Ben bütçe açının biraz daha artacağını düşünüyorum hatta.
2021'den mi bahsediyoruz? 2020 sonundan
2021'de mı? 2021'de de daha artacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye
ne kadarını kaldırabilir Eser? Yani %6'dan %9'a çıkması
90'larda bir ara bir hesaplamaya göre %16'ya çıkmıştı. 1994'te 16'ya falan dayanmıştı.
2001 krizinde %12-13'lerden dönmüştü.
Evet, 90'ın biraz daha yüksek hatta. Ama ne oldu? Sistem çöktü.
Çöktü, evet. Hani Türkiye işte o yüzden soruyorum ne kadarını kaldıracak?
Bakımdan şunu söylüyorum yani. Şimdi bir seçim lafı var ortada. Hele bu yaşadığımız yani olaylardan sonra biraz önce sana anlattığım senaryo çerçevesinde. Seçim hep artık bir şeyin üzerinde Erdoğan'ın bir demokrasi kılıcı gibi duruyor. Dolayısıyla şey de çekemeyecek Erdoğan. Erdoğan'ın demokratikleşmesi artık bundan sonra mümkün değil. Çünkü demokratikleşme de kendisi o kanalda gidecek. Hukuk devleti gelecek.
Tabii reform zaten bindiği dalı kesmesi.
Yani Greenfield yabancı yatırım çekemeyecek Erdoğan.
Sadece sermaye.
Kısa vadeli sermaye hareketi demek ise ne demek?
Oynaklık demek burada bütün ekonomide.
Yüksek faiz.
Yüksek faiz demek yatırımların ama işte o bugünkü açıklamasıyla faizi tekrar aşağı baskılamaya çalışacak. Aynı döngü devam edecek. 2018'den.
Faizler biraz daha artacak. İşte biraz sıcak para girmeye başlayacak Türkiye'ye çünkü bu ortamda. O sıcak para girişi kurları da baskılar biraz.
Biraz enflasyonu baskılar. İşte o zaman faiz indirimi baskısı başlar.
Ama faizler çok artacak. Kurlar baskılandığı için daha da fazla sıcak para gelecek. O sıcak para ortamında da Türkiye'yi seçime götürmek isteyecek. Benim öngörüm budur.
Ya öyle ama o zaman hani bunu neredeyiz? 2020. Hadi 2020 bitti sayalım. 21, 22, 23'e 3 sene sıcak para götüremez. O zaman ya seçimden vazgeçecek ki bence erken seçim mümkün olduğunca geç isteyecektir. Ya da seçimi yani erken seçim istemeyecektir.
Bu belli olmuyor.
Ya da bir şey diyemiyorum.
Aklın keser miydi yani bir mafya babası çıkacak şeyi küfür edecek.
Onu belki keser hani aklıma getirmezdim de keser ama al bayrak gidecek bir çıkacak reform söylemiyle Cumhurbaşkanımız tekrar sahnelerde yerini alacak. Bunu hiç beklemeyeceğim. Bekleyeceğim son şeydi herhalde. Orası son derece sürpriz benim açımdan. Yani 6 olsun olmasın.
Gelmiştik. Yani
şeyde... hani bu manevra kabiliyeti beni gerçekten hayretlere düşürebiliyor.
Hani biraz spekülasyon yapacağım ama yani Berat Albayrak'tan ayrılırken at iti, ikizi şey var.
Evet, akıllarda bu, kaldı da tabii.
Kimse kayınpederine bunu yapmaz. Hele Albayrak yapmaz. Bu oradaki mesaj, ben de yine komplo şeyin içindeyim, Süleyman Soylu'ya.
Tabii ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hani etrafındakilere yani, dikkat et. Ben gidiyorum.
Yani babasına şunu söylüyordu. Bak, başım belaya giriyor diyor dedi bence. Evet. Yani at iti, iti. Yani orada at iti babası, at izi pardon, it izi ise
etrafındakiler. Evet. Öyle.
Evet. Yani ben böyle okuyorum.
Ben benzer okuyorum. Neyse, hani bütün bunlar tartışmaya çok devam edeceğiz. Çünkü çok fazla belirsizlik, oynaklık var ama işte yarını bakalım, bir görelim, atlatalım. Ne mesaj verebilecek Merkez Bankası? Bu bir sınav yarın Merkez Bankası için. Basitleştirme, faiz artışı, evet.
Diyelim ki 6 puan, 7-10 puan atıyorum ya, 10 puan arttırdı. Sen bundan sonra Güldem Atabay olarak şey yapacak mısın? Ya Merkez Bankası bundan sonra
oldu özellikle. Tabii ki.
Bir şey var, olacak mı içinde böyle bir hissiyat?
Yok canım. İstikrarlı bir eğilim görmüş olmak
gerekiyor. Yok, yoksa ateşe su atmak, herkes bir ara su gelir atarsın.
Tabii canım, işte Ağustos 2018 sonrasında nasıl oldu? Evet. Atıldı işte. Evet, aynı şekilde. Evet. Neyse, yine de hani o yarınki metnin içinde detayları yeni bir tarz olup olamayacağını görmek önemli. Ama hani altını çizelim, herhangi bir reform konusunda Türkiye'de inandırıcı olmak için öyle bu geceden sabaha o tren kaçtı Türkiye için sanıyorum. Çok uzun soluklu, istikrarlı, inandırıcı politikaların desteklenmesi gerekiyor.
Demokratikleşme, hukuk devleti diyor. Bir mafya babası ana muhalefet partisi liderini fasulye sırrına oturtacağım diyor.
Evet, arkasından
hiç savcılardan ses yok.
Hadi savcılara gelene kadar, yani savcılar işte direktif bakıyorlar.
Erdoğan'dan da ses yok. İçişleri Bakanı'ndan ses yok. İçişleri Bakanı'ndan ses yok.
Evet, diyeceğimi dedim. Evet. Evet. Öyle. Eser, çok çok teşekkürler bu haftaki katkıların için. Dinleyenlere çok teşekkür ederiz.
Çok sağ ol.
Haftaya yeniden herkese görüşmek dileğiyle.
Sevgilere selamlar, sevgiler. Kolay gelsin.
Sevgiler, sevgiler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.